Ayrım 52, sürü, Frank Schätzing, sayfa 525. Arkadaşlar, Anabak aracın içinde ilerledi. Ardından adanın dar geçitlerinden geçerek uçuş güvertesinde belirdi. Yolculuk sırasınca çatı bir çeşit gezinti yerine dönüşmüştü. Bir miktar boş vakti olan herkes derin düşüncelere dalmış ya da gruplar halinde bir konu üzerinde tartışıp yürüyüş yaparken görülebilirdi. Normalde pek çok kalkış ve inişe sahne olan dünyanın en büyük helikopter taşıma gemisinin böylesi bir düşünce ve bilimsel münazara mekanı haline gelmiş olması kaderin garip bir oyunuydu. 6 Super Stallion ile 2 Super Cobra geniş asfalt alanın üzerinde sanki terk edilmiş gibi duruyorlardı. Grey Wolf Independence'da sıra dışı hayatını sürdürmeye devam ediyordu. Fakat artık Delaware bu hayatın büyük bir parçası haline gelmişti. İkisi birbirlerine gittikçe daha da yakınlaşıyorlardı. Delaware akıllıca davranarak ona hareket alanı bırakıyordu ve bu da Grey Wolf'un onun peşinden koşmasını sağlıyordu. Topluluk içinde ilişkilerinin arkadaşlıktan daha öte olduğunu göstermemelerine karşın Anabak aralarındaki bağın güçlenmekte olduğunu anlayabiliyordu. Belirtiler apaçık ortadaydı. Delaware artık nadiren kendisiyle birlikte çalışıyordu. Zamanının tamamını Grey Wolf'la birlikte yunuslarla ilgilenerek geçiriyordu. Anabak Grey Wolf'u geminin burnunda bağdaş kurmuş halde okyanusa bakarken buldu. Oturmak üzereydi ki Grey Wolf'un bir tahta parçasını yontmakta olduğunu fark etti. ''Nedir o?'' diye sordu. Grey Wolf elindekini ona uzattı. Bu sedir ağacından maharetle oyulmuş büyük bir nesneydi. Neredeyse tamamlanmış gibiydi. Bir tarafı sapını oluştururken nesnenin büyük kısmı iç içe geçmiş birkaç figürü sergiliyordu. Anabak bunların arasından bir kuşu, güçlü çenelere sahip iki hayvanı ve kendini onların merhametine teslim etmiş bir adamı ayırt edebiliyordu. Parmaklarını yontunun yüzeyinde gezdirdi. ''Çok güzel'' dedi. ''Bir kopya.'' Grey Wolf sırıttı. ''Yalnızca kopyalayabiliyorum. Orijinal bir şey ortaya çıkarma yeteneğim yok.'' ''Anlıyorum'' dedi Anabak gülümseyerek. ''Yeteri kadar kızılderili değilsin.'' ''Her zamanki gibi hiçbir şeyi anladığın yok.'' ''Tamam tamam sakin ol, peki nedir bu?'' ''Bir tören sopası. Tlaokui ahtlara ait. Orijinali balina kemiğinden yapılmış. 19. yüzyılın sonlarından özel bir koleksiyona ait. Üzerindeki figürler atalar zamanından kalma bir hikayeyi anlatıyor.'' Günün birinde bir adam içinde her türden yaratığın bulunduğu gizemli bir kafesle karşılaşmış. Bunu köyüne götürmüş. Kısa bir süre sonra hastalanmış. Onu kimse iyileştirememiş. Hastalığının nedenine bir açıklama getirilemiyormuş. Fakat bu sorunun cevabı hasta adamın rüyasında görünmüş. Suç kafesteki yaratıklardaymış. Onlar sadece hayvan değil, şekil değiştiricilermiş ve uykusunda adama saldırıyorlarmış. Grey Wolf bodur bir yaratığı işaret etti. ''Bu bir kurt katil balina. Rüyasında adama saldırmış ve kafasını çenesine kıstırmış. Ardından gök gürültüsü kuşu onu kurtarmaya çalışmış. Pençelerini kurt katil balinanın böğrüne nasıl geçirmiş olduğunu görebilirsin. Dövüştükleri sırada onlara bir ayı katil balina katılıp adamı ayaklarından yakalamış. Adam uyanıp oğluna rüyasını anlatmış ve ölmüş.'' Bunun üzerine oğlu işte bu sopayı oymuş ve onunla 6000 şekil değiştiriciyi öldürerek babasının intikamını almış. Peki hikayenin gizli manası nedir? Her şeyin gizli bir manası mı olmalı? Böylesi bir hikayenin gizli bir anlamı olmalı. Sonsuz mücadele değil mi? İyi ile kötü arasındaki savaş.
Hayır, Grey Wolf gözüne giren saçını düzeltti. Hikaye hayat ve ölüm hakkında. En sonunda muhakkak ölürsün ama o ana dek hayatın belirsizlikler içindedir. İyi ya da kötü bir hayat yaşayabilirsin fakat kendi kaderini belirleyemezsin. Bu daha büyük güçlerin tasarrufundadır. Eğer doğayla uyum içinde yaşarsan seni iyileştirir. Onunla mücadele edersen seni yok eder. Ama esaslı önemli nokta şu, doğayı kontrol edemezsin. O seni kontrol eder.
''Sanırım adamın oğlu bunu kavrayamamış.'' dedi Anabak. ''Yoksa neden babasının intikamının peşine düşsün ki?''
Hikaye yaptığının doğru olduğunu söylemiyor. Anavak sopayı Grey Wolf'a uzattı. Elini Anaruan'ın içine soktu ve kuş totemini çıkarttı. Bana bunun hakkında bilgi verebilir misin? Grey Wolf totemi elinde çevirdi. Batı sahilinden değil dedi. Hayır. Mermer, senin yurdundan mı geliyor? Cape Dorset'ten dedi Anavak ve tereddütle ekledi. Bana bunu bir şaman verdi.
Sen bir şamandan hediye mi kabul ettin?
Benim amcam.
Peki o sana bunun hakkında ne söyledi?
Çok değil. Zamanı geldiğinde kuş toteminin düşüncelerime rehberlik edeceğini söyledi ve bunun için bir aracıya ihtiyacım olacağını.
Grey Wolf bir süreliğine sessiz kaldı. Ardından hemen hemen her kültürde kuş totemine rastlanır. Gök gürültüsü kuşu Kızılderili mitolojisinde kadim bir figürdür. Yaratılışın bir parçası, doğa ruhlarından biridir. Yüksek bir varlıktır. Ama kuş ruhlarının başka anlamları da vardır dedi. Hemen her zaman kafalarıyla bağlantılı olarak ortaya çıkıyorlar değil mi?
Eski Mısır tasvirlerinde sıklıkla kuşa benzer süslü başlıklar görülür. Eski Mısırlılar için kuş bilinci temsil ediyordu. Kafanın içinde tıpkı bir kafes gibi kısılık almıştı. Eğer kafan açılırsa kuş uçar giderdi ama gene de onu geri dönmeye ikna edebilirdin. Böylece bilincin de geri dönerdi.
Yani ben uykudayken bilincim gökyüzünde süzülüyor.
Rüyalar bir hikayeden çok daha fazlasıdır. Başka zamanlar sana kapalı olan yüksek diyarlarda bilincinin gördüklerini sana aktarırlar. Bir Kızılderili reisinin tüylü başlığını hiç gördün mü?
Yalnızca kovboy filmlerinde.
İşte bu tüylü başlık reisin görünmez ruhunun kafasının içinde hikayeler yazmakta olduğunu belirtir. Tüylerin nedeni budur. Başka türlü söylemek gerekirse kafası iyi fikirlerle doludur ve reis olmasının nedeni de budur.
Kanatlanmış uçan düşünceler.
Tüylerin yardımıyla. Çoğu kabilelerde tek bir tüy yeterlidir ve anlamı aynıdır. Kuş totemi bilinci temsil eder. İşte bu nedenle bir Kızılderili'nin başına gelebilecek en kötü şey kafa derisini ya da başlığını kaybetmektir. Bu bilinçlerinden muhtemelen geri dönüşü olmamak üzere ayrıldıkları anlamına gelir.
Grey Wolf kaşlarını çattı.
Eğer bu heykelcik sana bir şaman tarafından verildiyse, üstü kapalı bir biçimde senin bilincini, fikirlerinin gücünü ima etmiş olmalı. Zihnini kullanmalısın ama önce onu açman gerek. Ruhun bir yolculuğa çıkmalı ve bu da bilinç dışınla birleşmesi gerektiği anlamına geliyor.
Sen neden saçlarına tüy takmıyorsun?
Grey Wolf yüzünü buruşturdu. Çünkü senin belirtmiş olduğun gibi ben gerçek bir Kızılderili değilim.
Anavak sessizleşti. Nunavut'ta bir rüya gördüm dedi en sonunda. Grey Wolf buzdağı hikayesini dikkatle dinledi. En sonunda denize batacağımı biliyordum diye hikayesini bağladı Anavak. Ama boğulma düşüncesi beni hiç korkutmadı.
Orada dipte ne bulmayı umuyordun?
Hayatı diye yanıtladı Anavak. Grey Wolf kocaman elinin içinde durmakta olan yeşil mermerden figüre baktı.
Bana doğruyu söyle Leon. Lysia ve beni neden gemiye çağırdılar diye sordu aniden.
Anavak gözlerini okyanusa dikti.
Çünkü size burada ihtiyacımız var.
Hayır, gerçekte yok. Yunuslar konusunda oldukça iyiyim ama Amerikan donanmasında Yunus bakıcısı kıtlığı yok. Ayrıca Lysia'ya belirli bir görev verilmedi.
O mükemmel bir asistan.
Ondan sana yardım etmesini istedin mi? Ona ihtiyacın var mı?
Hayır, Anavak gökyüzüne baktı. Burada olmanızın nedeni sizi istemiş olmam.
Ama neden?
Sizler benim arkadaşlarımsınız.
Bir süre boyunca bir kez daha sessizlik hakim oldu.
Sanırım öyleyiz dedi Grey Wolf başıyla onaylayarak.
Anavak gülümsedi. Her zaman herkesle iyi geçindim ama tam anlamıyla bir arkadaşa sahip olduğumu hatırlamıyorum. Ve şundan emin olabilirsin. Eleştiri meraklısı ukala bir öğrenci ya da gerçek anlamda yumruk yumruğa gelmiş olduğum, kafası delice fikirlerle dolu, cüssesi iki katım kadar biriyle arkadaş olabileceğimi hiç düşünmemiştim.
O eleştiri meraklısı öğrenci tam da bir arkadaşın yapacağını yaptı.
Nedir o?
Hayatınla ilgilendi. Ama sen ve ben aslında hep arkadaştık, bana soracak olursan.
Greywolf heykelciyi havaya kaldırdı ve sırıttı. Yalnızca bir süre için kafalarımız kapalı haldeydi.
Tüm o şeyleri rüyamda görmeme neden olan sence ne? Aklıma gelip duruyor ve kimse de çıkıp mistik inanışlarım olduğunu söyleyemez. Ama Nunavut'ta bana bir şey oldu ve bunu açıklayamıyorum. Orada buz arazinin üzerindeyken bu rüyayı gördüğümde bir şey değişti.
Sence ne anlama geliyor?
Sonuçta denizin derinliklerindeki yaratıklar tarafından tehdit ediliyoruz, öyle değil mi? Belki de yapmam gereken oraya inip...
Dünyayı kurtarmak.
Tamam, dediklerimi unut.
Ne düşündüğümü bilmek istiyor musun?
Anavak evet anlamında başını salladı.
Bence daha yanlış düşünüyor olamazsın. Yıllar boyunca hep içine kapanıp tüm yükünü kendi başına taşıdın. Üzerinde bulunduğun buzdağı o sendin. Buz gibi yanına yaklaşılamaz bir kütle. Ama orada bu kütle erimeye başladı. Batmakta olduğun okyanus yır krallığı değil, bizim dünyamız. Ait olduğun yer orası. Seni bekleyen macera işte bu. Dostluk, sevgi, düşmanlık, nefret ve öfke. Senin görevin kahraman rolünü üstlenmek değil. Bu roller uzun süre önce dağıtıldı ve ölü insanlara aitlerdi. Sen yaşayanların dünyasına aitsin.
Gece. Her biri farklı şekillerde dinleniyordu. Krob'un minyon narin vücudu battaniye ile sarmalanmıştı ve yalnızca gümüşü gri saçları açıktaydı. Weaver örtünün üzerine yüzüstü yatmıştı. Bir tarafa düşmüş başı yastık olarak kullandığı ön kolunun üzerine yaslanmıştı. Kestane rengi saçları yalnızca aralanmış dudaklarını açıkta bırakacak biçimde yüzünü örtüyordu. Shankar'ın uykusu huzursuzdu. Durmaksızın yatak örtüsünü çekiştiriyor, homurdanıp aralıklarla boğuk bir şekilde horulduyordu. Rubin çoğunlukla uyanıktı. Aynı şekilde Grey Wolf ve Delaware de fazla uyumamışlardı. Ama onların uyuyamamasının nedeni farklı bir şeylerle meşgul olmalarıydı. İki kabin kadar ötede üzerinde bir tişörtle yatmış olan Anavak uyuyordu. Oliviera'nın uyku düzeni konusunda ise ilgi çekici bir durum yoktu. Johansson kolları iki tarafa açılmış bir halde sırt üstü uzanmıştı. Böylesi yayılmacı bir pozisyona yalnızca subaylara ayrılmış kabinler izin verebilirdi. Bu Norveçli'ye öylesine uygun bir pozisyondu ki bir keresinde eski sevgililerinden biri onun sanki bir malikanenin efendisiymişçesine uyuduğunu söylemek için uyandırmıştı. Her gece o şekilde uyuyordu. Gözleri kapalıyken dahi hayatı kucaklamak ister görünen biri gibi. Uyuyan ve uyumayan kişiler aydınlatılmış bir dizi ekranı dolduruyordu. Her bir monitör kabinlerden birini gösteriyordu. Lee ve Vanderbilt arka tarafta dururken üniformalı iki adam onları izliyordu.
''Melek gibiler değil mi?'' dedi Vanderbilt.
Delaware ve Grey Wolf'u izlemekte olan Lee'nin yüz ifadesi değişmedi. Ses kısılmıştı fakat seviştikleri sırada çıkan belli belirsiz sesler kontrol odasının serin havasını dolduruyordu.
''Şu minik güzelle şansımı denemek isterdim.'' dedi Vanderbilt, Weaver'ı işaret ederek. ''Kıçı güzel.''
''Vuruldun ona değil mi?''
Vanderbilt sırıttı. ''Of yapma.''
''Cazibeni kullansana.'' dedi Lee. ''En az 200 kiloluk cazibeye sahipsin.'' Siyah ajanı alnındaki teri sildi. Bir süre daha monitörleri izlemeye devam ettiler. Lee ekrandakilerin horuldamaları ya da yatakta dönüp durmaları ile ilgilenmiyordu. İsterlerse tavana asılı uyusunlar, umurunda bile değildi. Onun için önemli olan nerede olduklarını, ne yaptıklarını ve ne konuştuklarını bilmekti.
''Devam edin.'' dedi dışarı çıkarken. Ekledi. ''Kabinlerin hepsini izlemeyi unutmayın.''
13 Ağustos, ziyaretçiler. Mesajı hiç aralıksız derinliklere gönderiyorlardı ama bir karşılık yoktu. Saat 7'de alarm sesiyle yataklarından kalkıyorlardı ama kimse tam anlamıyla dinlenemiyordu. Dev geminin sallantısı çoğu geceler onları uyutuyordu. Herhangi bir uçuş görevi olmadığı için çatıdan gelen bir gürültü de yoktu. Sıcaklığı daima sabit tutan havalandırmanın vızıltısı zor duyuluyordu ve yataklar oldukça rahattı. Eğer yaşadıkları gerilim olmasaydı derin bir uyku çekebilirlerdi. Onun yerine sıkıntılı bir şekilde sızıp sık sık uyanıyorlardı.
Kabuslar onu ele geçirene kadar Johansson yatağında mesajlarının Grönland denizinin derinliklerinde nasıl bir olaylar zinciri başlattığını hayal etti. Binlerce kilometre güneyde olmak yerine Grönland denizinde olmalarını Bormann ve Weaver'ın da desteklediği Johansson'a borçluydular. Eğer Rubin Anavak ve diğerlerine kalsaydı, temas kurma denemesi Orta Atlantik dağ sırasındaki volkanların üzerinde yapılacaktı. Rubin'in bunu önermesinin sebebi, bu bölgede yaşayan yengeçlerle New York ve Washington'a saldıranlar arasındaki benzerlikti. Ayrıca sofistike yaşam formlarının gelişmesi için derin denizde doğru koşullara sahip yegane alanlardan biriydi. Hidrotermal bacaların çevresindeki habitat bunun için idealdi. Beraberinde volkanların kalbinden gelen birçok mineralleri ve yaşam için önemli maddeleri taşıyan sıcak su, görkemli kaya bacalardan yükseliyordu. Solucanlar, midyeler, balıklar ve yengeçler yabancı bir gezegenin koşullarına benzer bir çevre olan bu bacaların etrafında yaşıyorlardı. Yır da burada yaşıyor olamaz mıydı? Johansson onların çoğu argümanının doğruluğunu kabul etmişti ama iki faktör aynı sonuca varmasını engelliyordu. Birincisi hidrotermal bacaların derin denizdeki en zengin yaşam alanlarından biri olmasının yanı sıra en öldürücüsü de olmasıydı. Okyanus plakaları hareket ettikçe volkanlardan sürekli erimiş kaya püskürüyordu. Böyle bir patlama sırasında bir derin deniz yaşam alanı tamamen yok olabilirdi. Gerçi yeni yaşamın tekrar ortaya çıkması uzun sürmezdi. Her halükarda karmaşık ve zeki bir uygarlığın yerleşmek için seçeceği çevre değildi. İkincisi yır ile temas kurmak için şansları ancak onlara yaklaşınca artacaktı. Bu bölgenin neresi olması gerektiği tartışmaya açıktı. Bütün teoriler ihtimalle bir noktaya kadar doğruydu. Okyanusların tabanındaki bentik bölgede yaşadıklarına inandıracak sebepler vardı. Dipnot, bentik bölge. Okyanus, deniz ya da göl gibi bir su kütlesinin en alt tabakasını, zeminini, zemindeki çökeltiyi ve onun alt katmanlarını kapsayan yaşam alanı. Bu bölgede yaşayan canlılara genel olarak bentoz denir. Son zamanlardaki anomalilerin çoğu derin deniz çukurlarının yakınlarında gerçekleşmişti. Ama aynı zamanda evlerinin geniş abisal düzlükler olduğuna dair de kanıt vardı. Ve Atlantik'in ortasındaki yaşam vahalarında var olduklarına ilişkin Rubin'in önerisi de reddedilemezdi. En sonunda Johansson yırın nerede yaşadıklarına değil, şu anda nerede bulunduklarına odaklanmaları gerektiğini önermişti. Grönland denizinin soğuk suyu dibe batmayı bırakmış ve bunun sonucunda da Gulf Stream durmuştu. Bu fenomen için ancak iki sebep olabilirdi. Ya su ısınmıştı ya da kuzey kutbundaki buzların erimesiyle güneye akan soğuk tatlı su, Kuzey Atlantik akıntısının tuzluluk oranını düşürerek suyu hafifletmiş ve böylece batmasını engellemişti. İki açıklama da bölgede çok şiddetli bir hareketlilik olduğunu göstermekteydi. Arktik Okyanusu'nun bir yerlerinde yır, denizdeki radikal değişiklikleri yaratmakla meşguldü. Gemiden uzak olmayan bir yerde. Son olarak güvenlik meselesi vardı. Her şeyin en kötüsünü bekleme alışkanlığı olan Bormann bile, Grönland havzasında bir metan patlamasının gerçekleşme riskinin çok küçük olduğunu kabul ediyordu. Bauer'ın gemisinin başına gelen acı olay, kıta yamacını muazzam hidrat rezervlerinin kapladığı Svalbard yakınlarında gerçekleşmişti. Karşılaştırmak gerekirse Independence ile deniz tabanı arasında 3500 metre yüksekliğinde su kütlesi vardı. Böyle bir derinlikte göreceli olarak çok az metan bulunurdu ve bu büyüklükte bir gemiyi batırması mümkün değildi. Ayrıca bilim insanları Arktik Okyanusu'nun üzerinde seyrederken tedbiri elden bırakmayarak düzenli sismik ölçümler yapmışlar ve hidrat bulunmayan bir pozisyon seçmişlerdi. Açık denizde konumlanmış olan Independence'a en güçlü tsunamiler bile bir şey yapamazdı. Tabii eğer La Palma denize çökmezse. Zaten o zaman bütün her şey sona ererdi. bilim insanları geniş yemek salonunda kahvaltı ediyorlardı. Anavak ve Grey Wolf onlarla değildi. Johansson alarmın ardından La Palma'da emici boruyu mevzilendirmeye hazırlanan Bormann ile birkaç dakika telefonda konuşmuştu. Kanarya Adaları Kuzey Kutbu'nun bir saat kuşağı gerisindeydi ama Bormann saatlerdir uyanıktı. 500 metrelik bir elektrik süpürgesi nihayet görevine başlıyor dedi gülerek. Aman köşeleri de almayı unutmayın diye tavsiye etti Johansson. Alman'ı özlemişti. Bormann iyi bir herifti. Yine de Independence'ın güvertesi enteresan kişiliklerle kaynıyordu. Crowe ile sohbet ederken USS Wasp LHD-8 armalı ufak fincanıyla 1. Subay Floyd Anderson içeri girdi. Kahve makinesine yürüyüp fincanını doldurdu. ''Ziyaretçilerimiz var.'' dedi güçlü bir sesle. Herkes döndü. ''Temas mı kurduk?'' diye sordu Olivier'a. ''Mümkün değil, haberim olurdu.'' Crowe tostundan bir parça kesti ve ağzına attı. Üçüncü ya da dördüncü sigarası küllükte tütüyordu. Şankar CIC'de, öyle olsa arardı. Peki o zaman ne? Birisi uçuş güvertesine mi indi? Benimle çatıya gelin dedi Anderson gizemli bir şekilde. O zaman görürsünüz. Uçuş güvertesi. Açık havada Johansson'un yüzünde soğuktan bir maske oluştu. Gökyüzünü beyaz bürümüştü. Gri dalgalar köpüklü taşlarıyla yükseliyordu. Gece başlayan rüzgar güvertenin asfalt zeminine iğne gibi buz kristalleri yağdırıyordu. Johansson kalın giyinmiş kişilerden oluşmuş bir grubun geminin sancak tarafında durduğunu gördü. Yaklaştıkça Lee, Anavak ve Grey Wolf'u seçti. Aynı anda da grubun dikkatini çeken şeyi görmüştü. Independence'dan çok da uzakta olmayan bir yerde kılıca benzer kara yüzgeçler suyu yarıyordu. ''Orkalar'' dedi Anavak, Johansson onlara katıldığında. ''Ne yapıyorlar?'' Anavak buz yağmurunun altında gözlerini kısarak ona baktı. ''Son 3 saattir geminin etrafında dönüyorlar. Yunuslar bizi uyardı. Bence bizi gözlüyorlar.'' Şankar adadan koşarak yanlarına geldi. ''Ne oluyor?'' ''Sanırım birisinin dikkatini çektik'' dedi Crowe. ''Belki de bir cevap alıyoruz.'' Orkalar gemiden belirli bir uzaklığı koruyorlardı. Sayıları çok fazlaydı. Yüzlerce diye tahmin etti Johansson. Sabit bir hızda yüzüyorlardı ve parlak siyah sırtları ara sıra dalgaların üstüne çıkıyordu. Devriye gezen bir keşif kolu gibi görünüyorlardı. Acaba yabancı organizmanın etkisi altında olabilirler mi? Anavak gözlerindeki suyu sildi. Olmaları mümkün. Söylesene. Grey Wolf çenesini ovuşturdu. Eğer bu şey beyinlerini kontrol ediyorsa bu durumda bizi görüyor ya da duyuyor olabilecekleri hiç aklınıza geldi mi? Haklısın dedi Anavak. Onların duyu organlarını kontrol altında tutuyor. Aynen. Bu jölenin gözleri ve kulaklarının olduğu anlamına gelir. Denize baktılar. Her halükarda dedi Crowe sigarasından çektiği nefesi buz gibi soğuk havaya verirken başladı. Duman dalgalanarak başlarının üzerinde yükseldi. ''Ne başladı?'' diye sordu Lee. ''Gücümüzü ölçüyorlar.'' ''Ölçsünler bakalım.'' İnce bir gülümseme Lee'nin dudaklarına oturdu. ''Her şey için hazırız.'' ''Bilebildiğimiz her şeye.'' diye ilave etti Crowe. Laboratuvar. Robin ve Olivia ile güvertenin aşağı inerken Johansson bir psikozun ne zaman kendi gerçekliğini yarattığını merak etti. Fişeyi o ateşlemişti. Elbette teoriyi o bulmasaydı daha sonra başkası dile getirecekti. Ama yine de ürettikleri enformasyon bir hipotezi temel alıyordu. Bilinmeyen yaratıkların gözlerini ve kulaklarını gördüklerini hayal etmeleri için bir orka sürüsünün Independence'ın etrafında yüzmesi yetmişti. Aslında her yerde yabancıları görüyorlardı. Mesaj göndermelerinin en önemli sebebi buydu ve bu yüzden bir cevap bekliyorlardı. 5. gün, bir ilerleme kaydedemiyoruz diye düşündü çaresizlik içinde. Doğru istikamette ilerlediğimize, bir teorinin peşinden körlemesine gitmediğimize dair bir göstergeye ihtiyacımız var. Ayak sesleri yankılanarak rampadan aşağı inip hangarı geçerek geminin içlerine ilerlediler. Laboratuvarın çelik kapısı kilitliydi. Johansson şifreyi girdi ve kapı hafif bir hışırtı ile açıldı. Arka arkaya masa ve tezgah aydınlatmalarını açtı ve çalışma ortamına soğuk bir beyaz ışık yayıldı. Derin deniz simülasyon odası arka planda alçak bir sesle uğulduyordu. Yürüme yolundan tırmandılar ve tankın içini tamamen izlemelerine olanak veren büyük oval pencereden içeriye göz attılar. İç projektörlerin ışığında koşturan küçük beyaz kabukları ve cılız uzun bacakları görebiliyorlardı. Bazı yengeçler sanki yollarını kaybetmiş gibi tereddütlü hareket ediyor, daireler çiziyor ve sanki nereye gitmek istediklerini düşünürmüş gibi ara ara duruyorlardı. Su tankın zeminine doğru detayları bulandırıyordu ama su altı kameraları yakın çekim kayıt yapıyor ve görüntüleri tankın yanındaki kontrol masasının monitörlerine gönderiyordu.
''Dünden bugüne bir değişiklik yok.'' dedi Oliviera.
Johansson sakalını kaşıdı. ''Bence birkaç tanesinin kabuğunu açıp ne olacağına bakalım.''
''Yengeçleri mi?''
''Neden olmasın? Basınç laboratuvarında onları canlı tutabildiğimizi artık biliyoruz.'' Bu sonuç gün geçtikçe değişmiyor.
Aslında onları bitkisel hayatta tutabildiğimizi biliyoruz diye Oliviera onu düzeltti. Bu karşımızdakine yaşam denebilir mi? Bu konuda kesin bir fikrimiz yok.
Onların içindeki şey jöle, canlı dedi Rubin düşünceli şekilde. Ama yengecin geri kalanı bir otomobilden daha canlı değil.
Katılıyorum dedi Oliviera. Peki bu jölenin olayı nedir? Neden bir şey yapmıyor?
Ne yapmasını bekliyorsun?
Etrafta koşturmasını.
Oliviera omuz silkti.
Bize kıskaçlarını sallamasını. Ne bileyim, belki kabuğun içinden dışarı çıkmasını. Bu yaratıklar sahile çıkartma yapmaya, kıyamet koparmaya ve ölmeye programlanmıştı. Şu anki durum onları garip bir pozisyonda bırakıyor. Emir verecek kimse yok. Basitçe şu anda standby durumundalar.
Aynen öyle dedi Johansson sabırsızca. Pille çalışan oyuncaklar gibiler. Mike katılıyorum. Yengeçlerin vücutları şoförlerine sadece bir kontrol paneli sağlayacak kadar sinir dokusuna sahip. Onları kabuklarından çıkartmak istiyorum. Derin deniz ortamlarında zırhlarını bırakmak zorunda kaldıklarında neler olacak görmek istiyorum.
Peki, Oliviera başını salladı. O zaman bu partiyi biraz canlandıralım.
Yürüme yolunu terk edip merdivenlerden indiler ve kontrol masasına ilerlediler. Bilgisayar tankın içindeki çeşitli robotları yönetmelerini sağlıyordu. Johansson Spearbot adında küçük ve iki parçalı ROV birimini seçti. Dipnot Spearbot, küre şeklinde kurgu bir robot. Buna benzeyen ve aynı ismi taşıyan, katı zeminde yuvarlanarak ilerleyen bir robot tasarımı üzerine dünyanın çeşitli üniversitelerinde çalışılmaktadır. Üzerinde iki kumanda kolu olan konsolun üzerinde bir yüksek çözünürlüklü ekranlar serisi aydınlandı. Biri tankın içini gösteriyordu. Her şey uzatılmış ve bulanık görünüyordu. Spearbot'un geniş açılı merceği tankın içinin tümünü izleyebiliyordu. Ama bu yüzden balık gözü görüntüsü veriyordu.
''Kaç tanesini açalım?'' diye sordu Oliviera.
Johansson'un elleri klavyede gezindi ve kameranın açısı hafifçe yukarı kaydı. ''Eh, güzel bir Norveç ıstakozu yemeğine en azından bir düzine gerekiyor.'' 52. Ayrımın sonu. Sayfa 535.